Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 21.
İlk tanık Yargıtay üyesi Faiz Yörükoğlu anlatmaya başladı. 4 defa yemin ettim ve dinlendim. Doktor Neşet Naci eski arkadaşımdır. Olay günü kendisini ziyarete gitmiştim. Muayene odasında konuşurken hizmetçi Sultan içeri girerek bir hastasının geldiğini haber verdi. Biz konuşmamıza devam ederken Sultan tekrar gelerek hastanın acele ettiğini ve sabırsızlandığını söyledi. Bunun üzerine ben dışarı çıkmak isteyince doktor, 5 dakika sonra kendisinin de çıkacağını, biraz beklersem otomobille beni evime bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine ben salona geçerek gazete okumaya başladım. 4-5 dakika sonra odadan bir çığlık duydum ve aynı anda doktor odadan çıkıp arkasından kapıyı kapatmaya çalışırken "Sultan yetiş, beni öldürüyorlar!" diye bağırdı. Bu sırada bir silah patladı. Ben korkudan kendimi banyoya attım ve büzülüp bir kenara oturdum. Birkaç saniye sonra birkaç el daha silah atıldı ve koridordan "kıpırdama, yakarım!" diye bir ses işitildi. Bir anlık sessizlikten sonra Sultan "katil kaçıyor!" diye bağırınca ben de dışarı çıktım. Savcı Zahit Tor araya girdi. "Sayın Başkan, sanık kıpırdama, yakarım!" diye tekrarlasın, şahit sesi tanıyabilecek mi? Savcının talebi üzerine Haşmet muhtelif tonlarda "kıpırdama, yakarım!" sözlerini 4-5 defa tekrarladı. Mahkeme Başkanı Faiz Yörükoğlu'na döndü. "Bu duyduğun sese benziyor muydu?" diye sordu. Bütün dinleyiciler nefesini tutmuş Yörükoğlu'nun cevabını bekliyordu. Salonda çıt çıkmıyordu. Faiz Yörükoğlu yavaş yavaş konuşmaya başladı. "Bu sestir veya değildir diyemem. Aradan çok zaman geçti. Ben o zaman heyecan içerisindeydim. Yalnız kalın, tok bir ses olduğunu hatırlıyorum." Bu defa aynı sözleri diğer sanık Reşit tekrarladı. Yörükoğlu yine kesin bir şey söyleyemedi. Avukat Celal yardımcı tanığa sordu. "Oturduğunuz yerden koridoru görmek mümkün müydü?" "Görebilirdim fakat ben o tarafa bakmadım. Gazete okuyordum. Esasen orada ışık da azdı." Faiz Yörükoğlu'ndan sonra Profesör Doktor İrfan Titiz dinlendi. Profesör büyük ölçüde eski ifadelerini tekrarladı. "Olay günü eve gitmek için 4. kattaki dairemden çıkıp asansöre gittim. Yukarı gelen asansörden Abdüllatif çıktı. Onunla biraz konuştuk. Onun arkasından bir kişi daha çıktı ve Neşet Naci'nin muayenehanesinin bulunduğu kata inen merdivenlere yöneldi. Kendisini arkadan gördüm ve ilgilenecek bir olay olmadığı için dikkatli etmedim. Haşmet Orbay'ı annesinin hastalığı dolayısıyla Erzurum'da evlerine gittiğimde görmüş ve tanımıştım. Ondan sonra kendisiyle karşılaşmadım." 3. tanık odacı Tevfik'in karısı Melek Tutan dinlendi. O da eski ifadelerini tekrarladıktan sonra katili ve sanıkları tanımadığını söyledi. Daha sonra bu davanın en önemli tanıklarından öldürülen Doktor Arzal'ın odacısı Tevfik Tutan huzuru alındı. "Vaka günü hastaneden döndüm. Mutfakta yemek yerken bir hasta geldi. Kapıyı Sultan açtı. Ben de yemeğimi yedikten sonra yukarı çıktım. Hastayı muayene odasının karşısında portmantonun dibinde iskemleye oturmuş gördüm. Başını iki eli arasına almıştı. Bundan bir ıstırabı var" manası çıkararak kendisine "galiba acınız var, isterseniz sizi bekletmeyeyim, doktorun yanına sokayım" dedim. Cevaben "hayır, hususi bir işim var, kendisiyle görüşeceğim" dedi. Ben de 10 dakika kadar karşısında bir iskemlede oturduktan sonra karımla gittim. Ertesi günü doktorun öldürüldüğünü bir arkadaş söyledi. Hemen eve koştum, polisler vardı. "Sultan sorma başımıza gelenlere, dün akşam senin konuştuğun hasta doktoru öldürdü" dedi. Ertesi gün katilin teslim olduğunu gazetelerde okudum. Daha ertesi günü katili görmek üzere adliyeye gittim. Bu adam evvelsi gece gördüğüm hasta değildi. Tekrar sultana gittim. "Sultan" dedim, "yakalanan adam benim gördüğüm değil. Bu işte bir yanlışlık olacak. Benim gördüğüm hastadan sonra başka biri geldi mi?" "Hayır, gelmedi. Doktoru senin gördüğün hasta öldürdü." 2 gün sonra mahkemeye gittim. O zaman Haşmet de mahkemeye verilmişti. Gördüğüm hastanın o olduğunu anladım. Mahkeme başkanı sanıkları tanığa gösterdi. "O gün gördüğüm bunlardan hangisidir?" Tevfik sanıkların ikisini de süzdü. Herkes pür dikkat kesilmiş, şahidin kimi göstereceğini merakla bekliyordu. Tevfik önce Reşit'i göstererek "bu değildi, bunu hiç görmedim" dedi. Sonra Haşmet'e döndü ve katiyetle "işte gördüğüm ve konuştuğum hasta buydu. O gün gözlüğü yoktu ve saçları uzundu." Salon birden hareketlendi ve bir uğultu yükseldi. Başkan gürültüyü kestikten sonra Tevfik Haşmet'e yaklaştı. "Buna benziyordu. Saçlarının rengi daha açıktı. Bununla beraber günaha girmeyin. Biraz daha dikkatle bakayım." Odacı Tevfik Haşmet'i dikkatlice süzdü. Tekrar tekrar yüzüne baktı. "Evet, bu adamdı. Yanılmıyorum. Yalnız saçları daha uzun olduğu için açık gözükmüştü." Başkanın talebi üzerine sanıkla tanık o gün konuşulanları aynen tekrar ettiler. Tevfik, "Tamam, sesle konuşma da aynı. Gördüğüm bu adamdı." Haşmet ve avukatı ayrı ayrı söz alarak Tevfik'in yalan söylediğini iddia ettiler. Ben 52 yaşında bir Türk vatandaşıyım, yalancı şahit değil, hukukun amme şahidiyim ve burada adaletin tecellisi için çalışıyorum. Ben sanıkların her ikisini de tanımıyorum. Tabancıyla doktoru şu vurdu diyemem. Ben ancak gelen hastayı gördüm ve konuştuğum adamı gösteriyorum. Bu Haşmet'in kendisidir. Tevfik'in ifadesi bittikten sonra müdahil avukat Hamit Şevket İnce ve Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı ayrı ayrı söz alarak edebi birer konuşma yaptıktan sonra mahkemeye kısa bir ara verildi. Ve celse açıldığında muayenehanenin bulunduğu apartmanın kapıcısı İzzet Aksu tanık mevkiine alındı. İzzet eski ifadelerini tekrar ederek koridorun iyi aydınlanmamış olması dolayısıyla katili teşhis edemediğini ve giydiği elbiselerin rengini de fark edemediğini söyledi. Hamit Şevket İnci'nin sorusu üzerine de şunları anlattı. Ayın 16. çarşamba günü konuştuğum yandaki fotoğrafçıda çalışan Rıfat bana katil Haşmet'tir o gece önümden geçti gördüm dedi. Ben de kendisine Haşmet'i tanıyıp tanımadığını sorduğumda evet tanıyorum kaç defa nişanlısı ile gelip resim çektirdiler dedi. Rıfat bunları ertesi gün ustası Rıdvan'ın yanında da söyledi. Şahitler dinlendikçe duruşmanın havası da giderek gerginleşiyordu. Reşit Mercan'ın sakin görünmesine karşılık Haşmet'in endişeli, avukatı Feridun Söğütlügil'in ise sinirli olduğu dikkati çekiyordu. Zira dinlenen tanıkları yalan söylemekle itham ediyor ve haklarında takibat istiyordu. Bu atmosferde devam eden davada önemli tanıklardan Celadet Jonk dinlendi. Celadet eski ifadelerini tekrarlayarak olayı anlattı. Hakim kendisine, ''Bak bakalım bu sanıkları tanıyabilecek misin?'' diye sordu. Tanık, sanıkları uzun uzun süzdükten sonra önce ikisini de tanıyamadığını söylemesine rağmen ifadesini değiştirerek, ''Boy itibariyle Reşit'e benziyor.'' dedi. ''Başkan, o gün gördüğün adamın Haşmet olmadığını kat'i olarak söyleyebilir misin?'' ''Evet, boyuna göre Haşmet değildir.'' diyebilirim. Tanığı sorguya çeken Hamit Şevket İnce, savcı Kemal Bora'nın kendisini çağırıp çağırmadığını sordu. Celadet Ankara savcısının yanına bir defa çıktım, bir tehdit mektubu almıştım. O da bu mektubu göstermek içindi diye cevap verdi. Son derece heyecanlı, yorgun ve bitkin görünen Celadet'i başkan dışarı çıkartarak birkaç dakika dinlenmesini sağladıktan sonra tekrar sordu. Gördüğün adam bu sanıklardan hangisine benziyordu? Celadet sanıklara bir defa daha dikkatlice baktı ve ikisinin de saçları da gördüğüm adama benzemiyor dedi. Duruşmaya 10 dakika ara verildikten sonra cinayet olayının baştan sona içinde bulunan en önemli tanık hizmetçi Sultan Kaya çağrıldı. Daha önce birkaç defa ifade vermiş bulunan Sultan gördüklerini o günleri yeniden yaşıyormuşçasına anlattı. Hadise günü saat 7'de bir genç geldi ve hasta olduğunu söyledi. Doktora haber verdiğimde getir muayene edeyim dedi. Hastayı doktora götürdükten sonra ben de yemek hazırlamak için mutfağa gittim. İçeriden doktoru Sultan yetiş beni öldürüyorlar diye feryat ettiğini işittim. Derhal dışarı fırladım. İlk gözüme çarpan Celadet oldu. Muayene odasında kimse yoktu. Masanın yanında bir mermiyle devrilmiş bir şişe vardı. Doktor yatak odasına, Celadet de muayene odasına kaçmışlardı. O genç elinde tabancayla doktoru takip ediyordu. Önünü keserek, ''Hani sen hastaydın, sen katil misin? Adam öldürmeye kalkıyorsun, ona acımazsan kendine acı.'' dedim. Fakat o çekil önümden yoksa seni de öldürürüm diye beni kenara fırlattı. O sırada tabanca sesleri işittim. Biraz sonra katil dışarı çıktı. Ben de katil kaçıyor diyerek arkasından koştum. Fakat beni tabanca ile tehdit ederek kalabalığa karışıp kaçtı. Başkan sordu. Dön arkana bak bakalım kaçan adam hangisine benziyor? Sultan döndü sanıkları uzun uzun süzdü. Bu arada görevliler dahil herkes nefesini tutmuş heyecanla bekliyordu. Salonda çıt yoktu. Bu sessizliği sultanın sesi bozdu. Yan dönsünler. Sanıklar bu emre uyarak talim yapan askerler gibi sağa döndüler. Sultan ani bir hareketle Haşmet'i kolundan yakaladı. İşte bu, tıpkısı. Salonda tutulan nefesler bir uğultuya dönüşmüştü. Sultan muayenehanede elinden kaçırmış olduğu Haşmet'in kolunu sanki tekrar kaçırmamak için sıkı sıkı tutmaya devam ediyordu. Hal ve tavırları zafer kazanmış bir komutanı andırıyordu. İyi bak, buna benziyor muydu? Evet, tıpkı benziyordu. Celadet ile Faiz suçluyu görselerdi tanırlar mıydı? Elbette tanırlardı. Bilhassa Celadet 15 dakika sanıkla beraber kaldı. Tanımamalarına imkan yok. Ankara mahkemesinde niçin bunları söylemedin? Bana sormadılar ki, sanıkları da göstermediler. Sultanın sorgusu bittikten sonra tanıklar huzura alınarak yüzleştirildi. Fakat hepsi ifadelerinde ısrar ettiler. Savunma avukatı Celal Yardımcı tanıkların ifadeleriyle elde ettiği kozu kullanmaya kararlıydı. Celadet yalan söylüyor. Bugün elleri kelepçeli olarak huzurunuza getirilen Reşit Mercan değil, yalan söyleyen Celadet olmalıydı. Sanık Reşit'in tahliyesini, tanık Celadet'in tutuklanmasını talep ediyorum. Mahkeme heyeti Celadet'in tutuklanmasına ve hakkında yalan yere tanıklıktan dolayı dava açılması için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi. Bolu cezaevine götürülmesi için jandarmaya teslim edilip ellerine kelepçe vurulması üzerine Celadet'in sinir krizleri geçirerek hüngür hüngür ağlaması adliye binasında dramatik bir hava yaratmıştı. Ankara cinayeti davasının Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşması Celadet olayının dışında ibret verici bazı olaylara sahne oldu. Değişik sosyal ve ekonomik sınıflara mensup tanıkların sergiledikleri tutum ve davranışlar üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir olaydır. Bir tarafta tahsilsiz, kültürel ve ekonomik durumu en düşük seviyede bulunan, sadece bir hizmetçi olan sultan. Diğer tarafta yüksek tahsilli, kültürlü, ekonomik problemleri olmayan ve Yargıtay üyeliği gibi şerefli bir makamda bulunan Faiz Yörükoğlu. Birinin cesareti, sadakati, fedakarlığı ve dürüstlüğü, diğerinin korkaklığı, vefasızlığı, çıkarcılığı ve yalancılığı bu duruşmada bütün çıplaklığı ile sergilenmişti. Sultan elinde tabanca bulunan bir katilin önüne dikilip yanında çalıştığı insanı kurtarmak için hayatını hiçe sayarak çırpınmış, katili arkasından kovalamış, diğeri en yakın arkadaşı öldürülürken kendini banyoya kilitleyerek bir köşeye büzülüp oturmuş ve doktorun banyoya kaçıp kurtulma şansını da yok etmişti. Biri mahkemede sanığın koluna yapışarak gördüklerini bildiklerini korkmadan, çekinmeden olduğu gibi açıklamış, diğeri gazete okuduğu için tabanca seslerinin geldiği tarafa bakmadığını, esasen aydınlatmada zayıf olduğu için katili göremediğini, kendi ifadesine göre 4 defa yemin ederek anlattığını söylemişti. Tabanca seslerinin geldiği tarafa bakmadığı halde niçin banyoya kaçıp saklanmıştı? İyi aydınlatılmamış bir yerde nasıl gazete okuyabiliyor ve kendisi doktorun muayene odasından çıkarken içeri giren birini nasıl göremiyor ve tanıyamıyordu? Cinayet esnasında can korkusuyla arkadaşının imdadına koşamamış olması bir dereceye kadar mazur görülebilirdi. Ancak mahkemede mantık kurallarına da aykırı olarak katili görmediğini söylemek suretiyle yalan yere tanıklık yapmayı münevver ve yüksek makam sahibi bir kimse nasıl vicdanına sığdırabilir ve nasıl arkadaşının katilini koruyabilirdi? Diğer taraftan mahkeme heyeti küçük bir memur olan Celadet'i yalan yere şahitlik etme suçundan tutuklarken aynı durumda bulunan ve yalan söylediği aşikar olan Yargıtay üyesi Faiz Yörükoğlu hakkında hiçbir muamelede bulunmamış ve hatta bir kimsenin tanınmayacağı derecede aydınlatmanın zayıf olduğu bir yerde nasıl gazete okuduğunu, tabanca seslerine rağmen niçin başını kaldırıp da bakmadığını bile sormayarak bir mahkemenin göstermesi gereken duyarlılıktan uzak bir tavır sergilemişti. Yine bir tarafta tahsili, ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayan odacı Tevfik. Diğer tarafta da Profesör Doktor İrfan Titiz. Tevfik üzerine vazife olmadığı halde mahkemeye giderek sanığın muayenehanede konuştuğu şahıs olup olmadığını araştırmış, olmadığını anladığı zaman gerçeği ortaya çıkarmak için çırpınmış ve bildiklerini hiç korkmadan açıklamıştı. Profesör İrfan Titiz ise asansörde karşılaştığı şahsın daha önce tanıdığını bildirdiği Haşmet Orbay olup olmadığını teşhis edemediğini söylemekte bir sakınca görmemişti. Gittikçe aydınlanmaya başlayan Ankara cinayeti davasında 12. celse açıldığında bir evvelki duruşmaya gelmeyen görgü tanıklarından Abdüllatif Işıman'ın ifadesine başvuruldu. Maktul doktorun muayenehanesinin üst katında oturan tanık, olay akşamı asansörle dairesine çıkarken heyecanlı bir gencin de asansörde bulunduğunu, ancak kendisini teşhis etmek imkanı bulunmadığını, başka da bir bilgisi olmadığını bildirdi. Buna mukabil bir celse önce kapıcı İzzet'in bahsettiği fotoğrafçı kalfası Rıfat Aktaş ismindeki tanık önemli açıklamalarda bulundu. Olay gecesi Haşmet Orbay'ın apartman kapısından çıkıp hızlı hızlı yürüdüğünü gördüm ve üzerinde durmadım. Ancak 1-2 saniye sonra kapıcı İzzet'in parmağı ile Haşmet'i göstererek katil kaçıyor diye bağırdığını işittim. O sırada Haşmet'le aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Kendisi iki eliyle kalabalığı yararak çıkıp gitti. Kendisi müşterim olduğu ve fotoğrafını çekmiş olduğum için çok iyi tanıdım.
Başkan, bunları şimdiye kadar niçin söylemedin?
Korktum. Şahitlere karakolda fena muamele yapıldığını, kendilerinin tazyik edildiğini işitmiştim. Sultan da aynı şeyi söylemişti. Buna rağmen beni çağırırlarsa gerçeği söylemeye karar vererek bekledim. Fakat çağıran falan olmadı. Haşmet Ağustos ayında dükkanımıza gelmiş, nişanlısı Müşerref'le fotoğraf çektirmişti. Sonraları da agrandisman yaptırmak, boyatmak gibi sebeplerle defalarca uğramıştı.
Bir defasında bana Doktor Neşet Naci'nin muayenehaneye hangi saatte geldiğini sormuştu.
Rıfat'tan sonra ustası fotoğrafhane sahibi Rıdvan Kırmacı dinlendi. O da Rıfat'ı doğrular şekilde konuştu.
Ayrım sonu.